Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Her mevsimin kendine göre hastalıkları var. Bazen geçiş mevsimi diyoruz, bazen yaz diyoruz, bazen kış hastalıksız olur mu diyoruz. Ama galiba en çok geçiş mevsiminde hastalık konuşuyoruz. Ne dersiniz?
Evet, yani hava cereyanlarının istikrarlı olmadığı zamanlar, yani ilkbahar ve sonbahar benim müşahedelerime göre ve zannediyorum ilmi tetkiklere göre en çok hastalıklara rastlanılan zaman. Çünkü bu mevsimlerde kimi görsek ilkbahar ve sonbaharda hasta. Mesela kışın insan çok fazla hasta olmaz. Çünkü içerisi sıcak, dışarısı soğuk, dışarı çıkarken paltosunu giyiyor, hava cereyanlarına mukavemetlidir. Yazın zaten içerisi ve dışarısı iyidir. Eğer şiddetli bir cereyana maruz kalmadıysa veya işte terliyken buz gibi bir su içmediyse kolay kolay hasta olmaz. Ama ilkbahar geceyle gündüz arasındaki suhunet farkının, sıcaklık farkının çok farklı olduğu, evle dışarının sıcaklık farkının çok farklı olduğu, hatta günler arasındaki sıcaklık farkının çok farklı olduğu bir mevsimde, hele hele İstanbul gibi bir günde birkaç mevsimin yaşandığı yerlerde hastalıklar çok fazla oluyor.
Şimdi biz bu hastalıklar içinden bazılarını çekeceğiz. Çünkü bazıları tarihte hakikaten salgına yol açmış. Bu salgın sebebiyle kapatılan limanlar, oluşan mezarlıklar, dünya tarihine baktığımızda bu öyle mezarlıklar oluşmuş ki neredeyse şu anda ortaya çıkan eserler açısından dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden
Evet.
birine dönmüş.
Çekoslovakya'da böyle bir kilise var mesela. Veba salgınından ölenler kilisenin mezarlığını öyle doldurmuş ki zaman içinde mezarlıkta yer kalmayınca mezarlıktaki bütün kemikleri çıkarmışlar. İşgüzar bir mimar kilisenin duvarlarını bunlarla kaplamış. Kilisenin bütün duvarları, sütunları insan kemikleriyle doludur. Hatta yakınlarda işte bunu Türkleri öldürdükleri kemikleri koymuşlar. Malum bizde de böyle şeyler çok tutulur. Alakası yok. Yani o kadar Türk'ü öldürdüyse zaten iş işten geçmiş demektir. Bu veba salgınları. Bu tarih boyunca en çok rastlanan salgın hastalıklar bu veba salgınları.
Veba,
çok
kolera.
kolera, veba. Bunlar biliyorsunuz gıdayla ve çok basit taşıyıcılarla, portörlerle yayılıyor. Vebanın mesela farelerle ve diğer buna benzer hayvanlarla çok yayıldığı görülmüştür. Kolera ise zaten suya karıştığı zaman, bu su bir yerden bir yere gittiği zaman zaten yayılıyor ve o zamanki yaşayan dünyanın nüfusunun hatırı sayılır bir kısmını bu veba, kolera,
Sıtma.
Sıtma, tifo, tifüs gibi hastalıklar götürmüştür. Bunlar mevsime bağlı hastalıklar olmaktan ziyade fevkalade hallere bağlı. Mesela fakirlik, kıtlık, aşırı afet, yangın, zelzele, savaş, bu gibi hallerle yer değiştirmelerin fazla olduğu ve normal konforun sağlanamadığı devirlere ait hastalıklardır. Yani durup dururken değil de, ama tabii şöyle, böyle bir şey zuhur etmişse siz durup dururken de yakalanıyorsunuz.
Tabii yani siz evinizde istediğiniz kadar iyi beslenmiş olun,
veya
gıdanızı iyi alın ya da ülkenizde.
Bir gemiyle gelen, bir gemiyle gelen bir mülteciyle bu size
ya da bir
yayılır.
Sivrisinekle.
Bir sivrisinekle veya işte geminin dibindeki bir fareyle geliyor. Bunun için işte karantina usulleri getirilmiş. Çok eski bir tedavi usulüdür. Karantina sağlık tedbiridir. İslam coğrafyasında da çok eskidir. Hazreti Peygamber de öyle buyuruyor. Veba bulunan yere girmeyiniz, veba bulunan yerden çıkmayınız. Şimdi veba bulunan yerden çıkmayanlar ölsün mü? Hayır. Bu salgın hastalıktan ölmek ile salgın hastalığa maruz kalmak ve kalmamakla alakalı değil. Şu görülmüş mesela, salgın hastalık olduğu yerde yaşayanlardan hayatta kalma nispeti dışarıdakilerin kalma nispetinden yukarı. Çünkü bunlar ilk furyada muafiyet, yani bağışıklık hasıl ettiği için orada sağ kalıyorlar. Bir de tabii dünyanın düzeni bu. Yani hastalara birileri bakacak, öldükleri zaman defnedecek. Onun için bu çok da dediğiniz gibi bir yere girdiniz, hemen öyle bir şey yok. Ama dışarıdan giren bir insan bu mikrobun teşekkülüyle hiç alakası olmadığı için birden hastalığa yakalanıp ölmek ihtimali daha kuvvetli.
Şimdi dünya nüfusunun büyük bir kısmı aslında geçmişe baktığımızda
Evet.
Savaşlar ve hastalıklar sebebiyle.
Hastalıklardan daha çok. Yani dünya tarihinde salgın hastalıklardan ölenlerin nispeti savaşlardan ölenlerden daha çok oldu. Bugün kati gibidir istatistik olarak.
Böyle baktığınız zaman dünyada neredeyse yükselmiş, sonra tekrar yıkılmış, sonra tekrar yükselmiş şehirlerin sayısına baktığınız zaman ciddi anlamda yüksek. Bunu
Bunların
yaşamamış şehir yok gibi büyük
büyük
şehirlerde.
ekseriyeti salgın hastalıklardır. Salgın hastalıklar mesela şehirleri boşaltmıştır. Tamam, mesela Paris'in nüfusu bir ara o kadar düşmüştü ki neredeyse Paris'te hiç kimse yaşamamıştı salgın hastalıklar. Londra keza öyle. Tarihin belli devrelerini birer köye dönüşmüştür. Sahra hastalıklardan şehrin dörtte üçünün öldüğünden
İspanya'da büyük
bahsediyorum.
şehirler,
İspanya'da zaten
İtalya'da.
evet. işte İtalya'da biraz
liman sahtesi, şehirleri
liman
galiba,
şehirleri ekseri liman ve limanla irtibatı olan şehirler hastalıktan en çok tesir alan şehirlerdir. Çünkü hastalık gemilerle, insanlarla, hayvanlarla ve gıdayla yayılıyor. Hı hı. Evet, havada da yayılması, sineklerle, böceklerle, ama en çok bundan yayılıyor. Onun için liman şehirleri en tehlikeli yerlerdir. Zaten kozmopolit yerdir orası. Böyle hastalıkların yayılmasına da çok müsaittir. Nüfus fazladır. Hı hı. Bayındırlık hizmetleri zayıftır liman şehirlerinin, nüfus fazla olduğu için.
Bir de tabii buralarda kanalizasyonların da direkt denizlere akıtılıyor olması hastalıkları hızlı
bir de havanın müsaadesiyle salgın hastalıklar nüfusun çoğunu götürmüştür ve tarih boyunca bundan da mücadele edilememiştir. Öyle hastalıklar ki bunlar ortaya çıktığı zaman mücadele edecek kimse bırakmıyor. Kaldı ki o zamanki tıbbi tekniklerle de zaten bunlarla mücadele etmek mümkün değil. Hatta bunları yapan mikroplar ve virüsler bile bir hastalıktan diğer hastalığa değişik oluyor. Aynı hastalığı yapanlar bile.
Siz tabii birinde, kendi içinde değişiyor sürekli.
En çok gripte mesela birinde bir tedbir alsanız diğerinde o tedbir hiçbir işe yaramıyor.
Hep konuştuğumuz konular bunlar. Aşıları konuşuyoruz ya da işte ilaçları konuşuyoruz. Onların sürekli kendini en az virüs kadar hızlı güncellemesi gerekiyor. Şimdi biraz eskiye dönelim. Dünya tarihi için ciddi yıkımlardan bahsediyoruz. Bunu sadece insan kaybı olarak düşünmeyelim. Ticarette geri gitmek, sanatta, bilimde geri gitmek anlamına geliyor. Ama bir taraftan da tabii bu hastalıklarla karşılaşarak insanlar nasıl tedavi edeceklerini öğreniyorlar. Evet. Yani vaka dediğimiz, şimdi doktoru doktor yapan vaka sayısı artıyor.
Tıp ilminin inkişafına yardımcı oluyor bu. Hakikaten insanlar, 14. asırda muazzam bir veba salgını vardır. Avrupa'da nüfusun 1/4'ünü götürmüş. 15. asırda veba salgını var, kolera salgını var. Çiçek salgını var. Çiçek hastalığı her yüzyılda birkaç kere görülmüş. En son 18. asırda kral 15. Louis bile çiçek hastalığından ölmüştü. Ve çiçek aşısının bulunmasıyla bu hastalık önlendi. Bu aşıyı da Lady Montagu'nun hatıralarını öğrendiğimize göre Türklerden öğrendiler. Türkler çiçek aşısını biliyorlardı. Yani 13. asırdan beri Şark dünyasında çiçek aşısı biliniyordu ve Şark coğrafyasında çiçeğe yakalanırlar fakat ölmezlerdi. Çiçek bozu
iz bırakır. Kalır, iz bırakır.
Evet, ama öldürmezdi. Yani çiçekten ölen çok azdı Anadolu'da o zaman. Bu çiçek aşısı marifeti sebebiyle. Fakat Avrupa'da bu bilinmiyor ve kullanılmıyordu. Bir de Avrupa'da kilisenin de bir ilme ciddi müdahalesi sebebiyle ilimde çeşitli cereyanlar zuhur etmişti. Mesela bir tanesinin tedaviye elverişli dediği usulü diğeri tamamen reddediyordu. Yani olsun bir deneyelim demiyordu. Hmm. Böylece doktorlar arasında da ciddi klikler meydana gelmişti. Birinin tedavi usulünü diğeri reddediyordu.
Bu aslında tabii, hangisinin tedavisinden hayatta kalanlar çoksa onunki işe yarar demek.
Ama işte tabii bunu anlamak da doğru, haklısınız, ama bunu anlayana kadar da epey insan gitti. Ama tabii bu aynı zamanda ihtilaflar tıp ilminin inkişafına sebebiyet verdi. Bir de bu sari hastalıkların çok nüfusu götürmesinin müspet neticeleri oldu. Avrupa'da şehircilik ciddi manada inkişaf etti. Yani kanalizasyonlar, su depoları, bu salgın hastalıklardan sonra ciddi manada teftiş edilmeye başlandı. Daha sağlıklı bir hale getirildi. Bu salgın hastalıklar hep müspet manasında oldu.
Bir mecburiyet oluşturdu aslında.
Ve tabii kaybolan nüfusun telafisi için alınan tedbirler, işte tüketimin kamçılanması, üretimin artırılması neticesini doğurdu. Keşifler, ticaret, sanayi bu sayede Avrupa'da inkişaf etti. Dolaylı da olsa böyle bir tesiri var. Ama tabii bütün dünyaya sari hastalıklar, ağır bedeller ödetti. Düşünün, Avrupa'dan giden bir gemi Amerika'ya bir sari hastalık mikrobu götürdü. Bunu taşıyan kimse ona muaf olduğu için, bağışıklığı olduğu için belki hasta değildi ama karşısındaki Amerikan yerlileri veya Afrika yerlileri hayatında böyle bir şeyle karşı karşıya olmadığı için daha görür görmez hastalığa yakalandılar. Ve süratle yayılınca bugün Amerikan yerlilerinin ve Afrika yerlilerinin nüfusunun düşük olmasının sebebi bu sari hastalıklardır. Mesela %60-%70'i nüfusun, yani
bir savaşarak ölenler,
bir katliama hacet kalmadan Amerikan ve Afrika yerlilerinin büyük ekseriyeti ölmüştür. Yani bu normalde bu sömürgecilerin katliamları neticesinde Kızılderililerin ve Afrika yerlilerinin öyle değil. Bunların büyük ekseriyeti sari hastalıklar. Tabii o da neticede bir katliam. Siz götürüyorsunuz bu mikrobu hiç bilmeyen bir insana.
Ama niyetiniz iyi bile olsa, sadece keşif için bile gitseniz, bu virüsü, mikrobu yanınızda taşıyorsanız, ki taşıyıcı olabiliyorsunuz.
Evet, frengi mesela, frengi hastalığı muazzam bir hastalıktı. Frengiden çok ölen vardı o zaman. Frengi salgınları kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkesi kırıp geçiriyordu. Yani hastalıktan kurtulanlar mutlaka sakat kalıyordu. Ya bir uzvu düşüyordu, kulağı, burnu, parmağı. Ve Amerika'ya bu hastalık çok büyük zarar verdi Amerikan yerlilerine. Ve frengi ismi de zaten oradan geliyor. Frenklerden gelen hastalık demek. Hmm. Şark dünyasında bilinmiyor bu hastalık. Avrupa'nın dünyaya hediyesidir. Onun için frengi, bizde de öyle derler. Frengi, frenk hastalığı. Frenk Avrupalı demektir. Bizim şeyimizde, lügatımızda frenk, franktan geliyor. Frank, Fransızların kuran Alman kavmidir ama bakın nereden nereye. Ne frank kastediyor, ne Fransız kastediyor burada. Kasteden frenk. İsveçli de frenktir. İngiliz de İspanyol da. Evet, hepsine frenk deniyor. Şimdi bu hastalıklardan bir tanesi var ki, bu 1918'de zuhur ettiğine göre 2018 bunun 100. yılıdır. Bu tarihte kaydedilmiş en büyük salgındır. Ve en son salgındır. O cihetle ehemmiyetli. Buna İspanyol gribi adı veriliyor. Ve kültürümüzde, edebiyatımızda, bilim tarihinde çok ehemmiyetli bir yeri var. 1918 malum Birinci Dünya Harbi'nin son yılları. Hı hı. Zaten dünya harp içinde. Milyonlarca asker cepheye sürülmüş. 8 milyon kişi ölmüştür bu harpte. 8,5 milyon kişi bu harpte ölmüştür ki o zamanki nüfusun bayağısını, yani dünya nüfusunun bayağısını teşkil ediyor. Şimdi bu hastalık bu harp cereyan ederken İspanyol gribi denilen bir hastalık ortaya çıktı. Malum nezle ve grip birbiriyle çok karıştırılan, birbirine çok benzeyen iki hastalık. Nezle de işte boğaz yanıyor, biraz öksürük, burun akıntısı var, biraz baş ağrısı var. Grip biraz daha farklı, gripte mafsal ağrıları var, halsizlik var. İkisinin birbirinden farklı olduğu belli ama tarih boyu ikisine de aynı muamele yapılmış. İşte bir hafta dinlenirsen, dinlenmezsen 7 günde geçer demişler. Çok fazla da bir tedavisi yok. Küçümsenen bir hastalıktır. Ayakta geçirilen bir hastalıktır ama dünya ekonomisine en çok zarar veren hastalıklardan bir tanesi grip olmuştur. Tarih boyunca grip salgınında ölenler hatır sayılır nispettedir. Ve grip çalışmaya mani olduğu için bilhassa ve çalışan nüfusu tesir ettiği için tarih boyu insanların refahına da çok menfi tesir etmiştir. Pek çok grip salgınında ölenler zatüreden ve kalp krizinden öldüğü için gripten öldüğü anlaşılamamıştır bile.
Tabii. Asıl sebep, başlangıç noktası grip ama evet, sonrasında başka bir hastalığa evet, dönüşüyor. Grip zaten evet, çoğunlukla öyle öldürüyor.
Mesela gut diye bir hastalık var. Nikriz. Osmanlı padişahlığı ailesinin genetik hastalığıdır. Osmanlı padişahlarının ekserisi gut hastalığından ölmüştür. Ama gut bizatihi öldürücü bir hastalık değil. Ama gut bir bittiği sonra böbrekleri yok ediyor. Karaciğeri yok ediyor. Bu da kalp krizine sebebiyet veriyor. Şimdi neden öldü? Kalp krizinden öldü. Halbuki böbrekleri yok oldu onun. Şimdi bazen alamet gösterir. Şimdi evet, padişahların ölüm sebepleriyle alakalı ben çalıştım da hepsinde benzer hadiseler var. Böbrekler çalışmıyor. Vücut ödem yapıp şişiyor. Hmm. Acaba istiska hastalığı mı diyorlar? Su alıyorlar. Halbuki değil, gut hastalığı. Gut kalbe vuruyor ve fücreten götürüyor. Şimdi bu grip de böyle bir hastalık. Bu grip ilk önce bir kere neden İspanyol gribi? Şimdi harpte bu hastalığın çıkış yeri Kansas. Amerika'da Kansas eyaletinde bir domuz çiftliğinden çıkıyor. Domuzlardan.
Çoğunlukla da dünyaya aslında hayvan, değil mi? Hayvanlardan.
Kuşlara geçiyor. Hı hı. Kuşlardan yakınlarda talim yapan askerlere. İlk vaka burada biliniyor. Oradan bu askerler daha sonra hiç aldırılmıyor hastalıklarına. Gemilerle Avrupa'ya nakledildi. Ve hı, Avrupa'ya hastalık İspanyol geldi, gribi yayıldı. Ortaya çıkışı Çin. Çin'de, Çin'in ortasında King Kong diye bir şehir var. İlk defa orada zuhur etmiş. Sanki yer yarılmış da ortaya çıkmış. O zamanki gazeteler böyle yazıyor. Anında Çin'den hayvanlar vasıtasıyla ve dolayısıyla tüccarlar ve insanlar vasıtasıyla iki kol. Birisi yukarıdan Rusya'ya, Rusya üzerinden Avrupa'ya. Birisi Amerika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan da Orta Doğu'yu olmak üzere İspanya, Portekiz, Yunanistan üzerinden.
İşte Kansas dediniz.
Şimdi ilk vaka Kansas'ta biliniyor. Hı. Ama Kansas'ta Çin, daha önce Çin'den geldi.
Çin'den geldi peki.
Yani hastalık Çin'de ortaya çıkıyor. Hı. Çin'den Amerika'ya geçiyor. Hı. Yani ilk vaka muhtemelen Çin'de çok kişi öldürdü. Tabii. Ama ilk vaka haberi Kansas'tan geliyor.
Haber oradan geliyor.
Fakat örtbas ediliyor. Hemen sansür konuyor. Savaş var. Savaşta böyle bir hastalıktan falan bahsetmek morale zarar verir. Hele askerlerin böyle hasta olduğu asla söylenmeyecek. Ve bu askerler Avrupa'ya sevk edilip bütün Avrupa'ya yayıldığında ilk vaka haberlerinin sansürsüzce neşredildiği yer İspanya. Hmm. İspanya savaşta yok o zaman. Ve ciddi bir kıyım. 300-400 bin kişi ölüyor bir anda. Bu İspanyol hastalığı 1918'in ilk başlarında zuhur ediyor. Ve İspanya harpte olmadığı için gazeteler rahatça bahsediyorlar. Hatta önce grip kelimesine enfluenza derler. Hı hı. Enfluenza tesir eden demek İtalyanca. Almanlar buna greifen, bulaşan manasına grip derler. Biz onu almışız. Hı. Avrupalılar enfluenzayı kullanırlar. Daha önce moda hastalık, tavuk hastalığı falan derlerdi. Çünkü gripte tavuk gibi öksürüyordu insanlar. Hı. Bir ara Fransa'da çıktığı zaman 1659'da muazzam bir grip salgını olmuştu. Bütün Avrupa'da çok insan öldürdü o. O zaman tavuk hastalığı demişler. 1889'da Greifen ismi vermiş. Almanlar böyle şeydir, bilimsel adamlardır. Yani bulaşıcı hastalık manasında. Hatta belki de bulaşıcılığı bile o zaman anlaşıldı bu gripin. Çünkü tahmin edilmiyor yani gripin bulaşıcı olabileceği. Evet. Ama İspanyollar buna ismini verdiler. Enteresan. Hiç İspanya'yla alakası olmayan bir hastalık. Sırf orada sansürsüz neşredildi. İspanyol gribi dendi. Hatta Spanish Lady. İngilizler çok alaycıdır malum. İspanyol Lady'si adını verdiler. Hiç kimse bu Lady ile dans etmek istemez. İstemez de hastalıkta kimse istemez. Halde solda atayın.
Yani orada bile
alay edenler. Evet. İngilizler alaycıdır. Hatta İspanyollar önce buna Soldato en Napoli demişler. Napoli askeri. Vaktiyle bir müzikal yayınlanmıştı Madrid'de. Çok popüler olmuştu. Onun da Soldato en Napoli, Napoli askerleri diye bir şarkısı vardı. Hastalık gibi yayılmıştı. Herkesin dilinde Soldato en Napoli. Bu hastalığa da Soldato Napoli dediler. Napoli askerleri. Yani insanlar
kendi çağrışımları oldukça enteresan.
Enteresan. Fakat sonra İspanyol gribi ismi bütün dünyada tutuldu. Artık herkes buna İspanyol gribi dedi. Çünkü İspanya'dan ilk defa ciddi manada böyle bir hastalıkla karşı karşıya olunduğu anlaşıldı. İnsanların büyük bir kabusla karşı karşıya olduğunu...
Bildiğimiz grip belirtileri mi?
Bildiğimiz grip belirtileri. Önce grip, arkasından teneffüs iyice zorlaşıyor. Teneffüs zorlandıktan sonra, ama bu kısa bir zaman içinde oluyor, birkaç gün içinde. Renk kızıl kahveye dönüşüyor. Arkasından maviye, yeşile, siyaha.
İnsan
öldüğü
teni.
Zaman siyah. Evet. Yüz
İnsan
siyah. Evet.
Siyaha dönüyor.
Bütün İspanyol'dan ölenlerin yüzü siyah. Birden ayakta düşüp ölenler oluyor mesela. Sokakta giderken adam, demek ki biraz hafif kırgınlığı var, aldırmıyor. Pat düşüyor. İspanyol'dan ölmüş adam. Bütün siyah yüzü.
Anında
evet. Birkaç gün içinde muhtemelen hastalığa yakalandı ama mukavemette olduğu için ayaktaydı. Anlamadı. Sokakta düşüp ölüverdi adam. Hı. Pek çok vaka var böyle Avrupa'da. Tabii gripten ölen olmaz. Bu akciğerlerde ciddi yaralar meydana geliyor. Virüsler bu yaraları da iltihap meydana getiriyor. Bu iltihap zatürreye çeviriyor. Zatürreden ve buna bağlı kalp krizinden.
En azından zatürresi tedavi edilse hayatta kalabilecek
edilemiyor.
Mi? Edilemiyor.
Edilemiyor çünkü birkaç gün içinde oluyor bunlar. Hmm. Zaten o zamanki ölüm ilanlarına baktım. Meşhur insanlar ölmüş bundan. Yakalanmayan kalmamış. Mesela Kaiser yakalandı mesela, Alman Kaiser'i. İtalyan kralı Umberto yakalandı. İspanyol kralı Alfonso yakalandı. Sultan Vahidettin yakalandı. Mustafa Kemal Paşa yakalandı. Nazım Hikmet yakalandı. Hepsi kurtuldular. Mesela Walt Disney yakalandı. Mary Pickford vardı. Meşhur dünyanın en zengin kadını derlerdi. Hollywood artisti. O yakalandı. Beverly Hills'te yaşıyordu. Çok lüks bir hayatı var. O hastalığı atlattılar.
Bağışıklıklarıyla alakalı mı yoksa tedaviyle alakalı mı?
Hem tedavi hem bağışıklıkla alakalı. Bu ilk dalgadakiler bunu kurtardılar. Ama daha sonra bunun iki dalgası daha oldu. 1918'in yazında ve 1919'un başında üç dalga. Birinciden kurtulan ikinciden kurtulan üçüncüde çoğu gittiler. Şimdi bu hastalığın şöyle bir enteresan tarafı var. Mesela Brezilya İmparatoru öldü. İspanyol prensi öldü. Bavyera prensi öldü bu hastalıktan. Mesela Sykes-Picot anlaşması deriz. Meşhur İngiliz diplomat Sykes öldü bu hastalıktan. Cecil Neville öldü, Mısır valisi İngilizlerin. Bunlar şey adamlar, yani kelliferli adamlar. Max Weber meşhur sosyolog bu hastalıktan öldü. Franz Kafka bu hastalığı geçirdi, meşhur yazar. Ama mesela Cyrano de Bergerac yazarı Edmond Rostand öldü. Meşhur Guillaume Apollinaire Fransız şair öldü. Yani çok zenginler, Danimarka kraliçesi hastalıktan günlerce yattı ama kurtuldu. Yani çok zenginler yakalandılar. Fakirler o kadar etkilenmedi. Şimdi o zamana kadar grip derlerdi fakir hastalığıdır. Geri kalmış ırkların hastalığıdır. Kendilerine bakamazlar, geri kalmışlar.
Hasta olurlar.
Bu hastalık o şeyi yıktı. Zengin, fakir, genç ve en çok gençleri öldürdü. Ve ihtiyarlar daha önce Avrupa'daki grip salgınında H1N1 virüsüne mukavemetli tamam, oldukları için bu hastalıktan çok etkilenmediler. Hasta oldu da iyileştiler. Ama gençler alışık
İlk
olmadıkları
defa
için ve H3N3 virüsü gençleri devirdi. İlk salgında pek çok genç öldü. Bunlar çoğu askerlerdi. Yani savaşta ölen askerlerin çoğu İspanyol gribinden ölmüştür. Avrupa'da 2 milyon, Amerika'da 2 milyon, Afrika'da 1,5 milyon insan öldü. Hindistan'da sadece 17-20 milyon arası ölen var. Çin'de ne kadar insan öldüğünü bilmiyoruz. En çok muhtemelen Çin'de
tabii
öldü.
Nüfus
sayı
yoğunluğu
yok.
Da.
Sayı... Rusya'da ne kadar insanın öldüğünü bilmiyoruz. Hastalığın en ağır geçtiği yerlerden birisi Rusya'ydı. Sayı bilmiyoruz. Ve şu anda tahminlere göre o zaman 20 milyon deniyordu ölenlerin sayısı. Fakat şu anda tespitlere göre 50 milyon insandan az değil. 50 milyon bir salgında, bir 18 ay süren bir salgında 50 milyon insanın ölmesi çok enteresan bir hadise.
Tabii bir savaşın sonuna denk gelmesi ve insanların hakikaten bağışıklık sisteminin başka sebeplerle de yıpranmış olması bunda mutlaka etkili olmuştur.
İkinci sebep aşırı hareketlilik. Devamlı asker sevk ediliyor. Hmm. Amerika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, Afrika'dan devamlı Hindistan'dan geliyor. Yani devamlı surette Avrupa'da bir hareketlilik var. Mesela normal bir zaman olsaydı, bu harp olmasaydı hastalık bu kadar belki kayıp, can kaybına sebep olmayacaktı. Ama bu aşırı hareketlilik, yani tarihte insanlık tarihinin görmediği bir hareketlilik vardı Birinci Dünya Savaşı sırasında. Devamlı asker, mesela İngiliz askerler Fransa'da, Fransızlar, devamlı Alman askerleri her yerde. Bunlar devamlı surette hastalığı yaydılar. Ve mesela meşhur o Fatima'nın sırrı diye bir efsane var malum. Üç çocuk şeyde Fatima kasabasında Portekiz'de Meryem anamızı görüyorlar. Bu çocuklar aziz ilan edildi geçen sene yakınlarda kilise tarafından. Bu çocukların ikisi İspanyol'dan öldüler, düşünün yani. Bu hadiseyi gördükten ertesi sene öbür çocuk kurtuldu. O da hastalandı, iyileşti. Saçlar dökülüyor, dişler dökülüyor.
Vücudu çok hızlı bir
vücudu
şekilde
çok,
yıkıyor.
Birkaç, yani bir hafta yaşayan olmuyor. Hastalığa başladıktan sonra bir hafta içinde insanları götürüyor.
Sonrasını konuşacağız. Aynen. Kısa bir araya gidelim. Profesör Doktor Ekrem Buray II ile İspanyol gribini konuşuyoruz ama aslında salgın hastalıkların dünyaya ödettiği bedelleri ve bundan insanlığın neler öğrendiğini de konuşuyoruz. 50 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Bunlar tahmini rakamlar, kesin olmamakla birlikte daha da yüksek olabilir.
Mesela bu hastalık bittikten sonra dünyada 20 milyon kadar insanın öldüğü tespit edilmişti. Fakat daha sonra yapılan istatistikler, haberleşmenin artmasıyla şu anda 50 milyondan az olmadığı, hatta bu rakamın Çin ve Rusya ve Hindistan'ın gerçek rakamlarıyla mesela 100 milyonu bulduğu söyleniyor. Mesela Eskimoğulların %60'ı öldü.
Oraya da mı ulaştı?
Evet,
hastalık.
Her yere. Ulaşmayan yerler. Bir tek Antarktika'ya yakın St. Helen Adası var. Oraya ulaşmadı hastalık. İki, Pasifik Okyanusu'nda Gilbert and Ellis diye takım adalar var.
Kimse gitmediği için oraya.
İnsanlar yaşıyor ama oraya fazla kimse gitmedi.
Gitmediği için.
Bu iki yere ulaşmadı. Bunun dışında mesela Fiji Adaları var Pasifik'te. Hiç insan kalmadı. Adalarda yaşayanların tamamı öldü hastalıktan. Tonga kraliçesi öldü mesela. Orada Tonga diye bir ülke vardı. Kraliçe öldü. Yani düşünün. Zenginler bu hastalıktan... Hastalığın ulaşmadığı hiçbir yer kalmadı dünyada. Yani bir dünya turu yaptı. Tarihte böyle bir hastalık hiç olmamış. Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya en ücra köşelerine kadar. Sıcak, soğuk dinlemedi. Her yere yayıldı. Zaten hastalık başlayınca dediler ki bu da bir salgın. Yazın geçer. Biliyorsunuz grip ummiyeti yazın geçer. Ağustos'ta ikinci dalga geldi. Birinci de ölmeyenleri öldürdü.
Mutasyona uğradı muhtemelen virüs.
Muhtemelen. Ve ikinci dalgada, birinci de değil, ikinci dalgada çok insan öldürdü. Ağustos ayında ölenlerin 1918 Ağustos'unda çok insan öldürdü. Kışın hafifledi. Oh gitti gidiyor dediler. 1919'un Şubat'ında üçüncü dalga en muazzam. Mesela bizde en çok ölüm o zaman oldu. 1919 başında. Askerlerin dönmesi,
bizde
esirlerin dönmesi. Bizde de nüfusun %2,5'unu aldı. Sadece İstanbul'da 50 bin kişi öldü. 13 bin kişi öldü. İstanbul'un nüfusu o zaman zaten 500 bin.
Büyük rakam.
Büyük rakam. Anadolu'nun her yerinde sağlıklı rakam olmamasına rağmen yapılan tespitlerde yüzde nüfusun, yani Osmanlı nüfusun %2,5'unun, 3'ün kadarının bu hastalıktan öldüğü tahmin ediliyor. Peki. Ki Osmanlı ordusunda tifo ve tifüs ve kolera, ama en çok tifo çok kayıp almıştır. Osmanlı ordusunda ölen 1,5 milyon askerin yarıya yakınını tifo, tifüs, kolera ve İspanyol götürmüştür.
Peki bir tedavi, yani hastalık işte ilk dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, artık bir şey öğreniyorsunuz hastalıktan.
Tabii öğreniyorlar. Antiseptik. Herkes antiseptik kullanıyor.
Antiseptik, hijyen.
Hijyen. Ağızlarına mecburi herkesin maske takması Avrupa'da. Mesela maske takmayanları sokakta gezdirmiyorlar.
Ama bir...
Tramvaylara almıyorlar. Ne kadar olabilir? Hiç öpüşmeyeceksiniz. Kapalı yerde maskesiz kalmayacaksınız.
Yani gribe karşı tedbirler bunlar.
Yok,
daha doğrusu bulaşa...
İçki içeceksiniz. Neden? Avrupa'da. Alkol işte antiseptik güya hiçbir faydası olmayan şeyler. Sarımsak, bir diş sarımsak çiğneyeceksiniz. Şeyler de yazıyor. Grip için alınacak tedbirler afiş yapılmış o zaman. Hiç alakasız tedbirler var.
Peki sağlık açısından yani tedaviyle
hiçbir şey
ilgili...
Hiçbir ilacı yok.
Geliştirilememiş.
O zaman geliştirilememiş. Sonra bu grip salgını ciddi manada tıbbi araştırmalara vesile oldu. Ve hem grip ve gribe bağlı hastalıkların tedavisinde ciddi mesafeler kat edildi. Hem de halk sağlığın cihetiyle çok ilerlemeler oldu.
Bulaşın önlenmesi açısından belki bir parça dikkat çekmiştir.
Mesela devletler baktı ki bu hastalık fakir hastalığı değil. Zenginlerin de. Evet tamam. Mesela Fransa'da en çok ölenler zenginlerin yaşadığı mahallelerde. Ama orada da en üst katta oturanlar. Talebeler ve hizmetçiler. Soğuk oralar. Yani apartmanlar vardır oralarda. Üç katlı, dört katlı apartman. En üst katta hizmetçiler oturur. Küçük basık daire ve talebeler okur. Bakımsız. Bunlardan ölenler. Yani o sebeple ölenler. Bu hastalıkta zatürreye çevir. Ama yine de şunu anladılar ki çok meşhur insanların bu hastalığı geçirmesi bize gösterdi ki hastalıktan hiç kimse muaf değil. O takdirde halk sağlığına ciddi yatırımlar yapmak lazım. Ve bu hastalık halk sağlığının devlet eliyle yaygınlaştırmasına sebebiyet verdi. Her yere dispanserler. Halka bir takım hizmetlerin ücretsiz.
Yani devletin sağlık hizmetlerine elini atmasına yol açtı.
Yani muazzam neticeleri oldu. Mesela İspanyol harbi bitirdi. Yani İspanyol gribi olmasa harp bitmeyecekti. Harbin neticesi alınmamıştı 1918'de. Hala Almanya güçlüydü. Hala İngiltere güçlüydü. Yani harp tamam evet yıpranmışlardı ama yani mesela İkinci Dünya Savaşı gibi değil. İkinci Dünya Savaşı mesela Almanya bitmişti, Fransa bitmişti. Yani Amerika geldi, vurdu, işi bitti. Ama bunda bitme yok daha. Hala daha cephede belli üstünlükler.
Savaşacak güç.
Ama askerlerin yarısı ölünce dünyada muazzam bir savaş aleyhtarlığı doğdu. Patır patır patır patır gençler ölüyor. Hastalıklarda. En çok da genç ölüyor demiştim. Bu sefer insanlarda ciddi bir savaş aleyhtarlığı. Bir yandan biz gençlerimiz ölüyor.
Bir yandan da elimizde.
Eve ekmek götürenler. Ekmek götürenler ölünce evdekiler ne yiyip ne içecekler? Bu sefalet. Derin bir sefaletin içine düştüler. Düşünün sadece Güney Amerika'da 500 bin çocuk anne babasını kaybetti. Sokaklarda. 500 bin. O zaman için çok büyük bir nüfus bu.
Evet. Şu anda bile 500 bin çocuğun
hatta
sokaklarda.
Hatta dediler ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan muazzam suç nispetleri ve bütün dünyada kurulan mafya. Faşist rejimler, mafya, gangsterler hep işte o zamanki o travmayı yaşayan çocuklar, hatta ana rahminde o hastalığı yaşayanların meydana gelmesi. Onların hiçbirisi kariyer yapamamış. Annesi İspanyol'dan ölenler, ana rahmindeyken İspanyol yaşayanlar, İspanyol gribinde yetim kalan çocuktan hiçbir tanesi hayatta, yani hiçbir tanesi derken çoğu hayatta muvaffak olamamışlar. Bunun hakkında,
bu insanlık içinde kayıp.
Bununla alakalı bir şey var. Bilimsel araştırma var. Sayılmış, ne kadarı okumuş, suç nispeti bunlarda çok yüksek mesela. Zaten onun için 1920-1935 arası malum zaten sonra savaş çıktı. Evet. Zaten bu o kadar büyük bir insanlık tarihine iz bıraktı ki İspanyol gribi. Demografik nüfus değiştiği gibi insanların yapısı değişti. Kişilik hususiyetleri değişti. Bu çok muazzam bir şeydi. Bunu gördü devletler. Bu hastalığın zengin fakir herkes de meydana ve dünyanın her tarafında belli tarafında nüfus çok azaldı. Gördü ve dedi ki buna ciddi bir tedbir almamız lazım. İşte halk sağlığı, dispanserler, bir takım müstahzarların bedava üretilip yayılması inkişaf etti. Ve
nasıl tedavide... geçti? Yani birinci dalga, ikinci dalga, dört olmadı mesela.
Dört olmadı. 1919'da artık harp bitti. Artık Kasım ayında 1918'de insanları hatta dediler ki herkes o zaman gazeteler yazdı. Harbi İspanyol bitirdi. İspanyol katil harbi bitirdi dediler. Kim İspanyol lady'nin cemilesi harbi bitiren İspanyol lady'si de böyle alaylı başlıklar attılar. İspanyol gribi artık pes ettirdi. Düşün devlet adamları öldüler, hasta yaptılar. Ve Kasım ayında 19 ateşkes imzalandı. Harp bitti. Harp bitince sevkiyat azalınca, askerler kendi memleketine dönüp de artık herkes önünü görmeye başlayınca 1919'da bir vurgun daha oldu başında ve ondan sonra artık hastalık yavaş yavaş ortadan kalktı. Ve artık 1919'un ilkbaharında vaka yoktur. Vaka tespit edilir mi? Zaten nüfusun 50 milyon öldükten sonra.
Yani düşünün o zamanki dünya nüfusu ne kadar?
İngiltere'de 300-400 bin. O zaman için çok. Almanya'da o kadar, daha fazla. İtalya'da o kadar, İspanya'da o kadar. Yani 300-400 bin insan öldü. O zamanki nüfus için çok.
Mesela şimdi şöyle bir örnek verelim. Rakamlar gerçi kalıcı değil ama Türkiye'de kanser teşhisi alan insan sayısı 150 bin civarında. Evet. Biz ama ne kadar çok konuşuyoruz değil mi kanseri? Evet. Diyoruz ki ay kanser çok yayıldı, her evde evet. var hemen hemen. Düşünün bunun sadece İngiltere'de, Türkiye'den daha küçük bir ülkede evet. bahsediyoruz. 300 bin kişi hayatını kaybetmiş.
Ve de bunlar küçük bir çocuk olsa o kadar büyük bir travma meydana getirmez. Ölür, yenisi olur. Yaşlı birisi olsa zaten ölüme yaklaşmıştı. Öyle değil. 20 ve 40 arası en çok ölüm. Ve bunlar dediğim gibi aktif, savaşçı, muharip, çalışan, işçi, memur, üreten. İş yapan pek çok daireler boş kaldı mesela. Yani pek çok
iş yapacak insan yok.
Tabii. Fabrikalar boşaldı. Yani bu mesela kadın istihdamının artma sebebi, çocuk artma sebebine de biraz da budur. Fabrikalar boşalınca ister istemez kadınlar ve çocuklar şeylere sürüldü. Fabrikalara. Üretim devam etsin. Çünkü bir yandan da savaş devam ediyor.
Tabii bir yandan da üretmeniz lazım ki evet. hani o eve bir, en azından çalışacak bir birisi lazım ki erkek yoksa kadın çalışacak evet. mecburen.
Tabii yardım faaliyetleri arttı. Bütün dünyanın işbirliğiyle birbirine yardım ettiği en mühim hadiselerden bir tanesi budur. Yani mesela savaşta tamam Kızılay ama bu İspanyol gribi vesilesiyle devletler birbirlerine yardım ettiler. Kızılay ekipleri birbirlerine gidip geldiler. Ve ciddi manada dünyada bir sosyal sıhhi yardımlaşma meydana geldi.
Birkaç ay öncesine kadar cephede birbirini vuran insanlar bu defa evet, birbirlerine yardım etti.
Aldırmadılar evet. Pek çok soylu kadınlar, zengin kızları hemşire olarak cepheye gitmeyenler bu şeyde çalıştılar mecburen. Bazılarına mecburiyet getirildi. Çünkü doktor ve hemşire yok. Sağ kalanlara kamu hizmeti mecburiyeti getirildi.
Ayrı bir kültürden bahsediyoruz. Yani o an ayrı bir iklim var ve o evet. ne gerektiriyorsa onu yapıyor insanlar. Ve şöyle bir şey, yani tarihe de baktığınız zaman aslında bu zor zamanlardan insanların kendilerine bir gelişme payı çıkarttığını evet. görüyoruz. Ve bunlardan aslında eserler de ürüyor.
Evet, evet. Şimdi bu hastalık dediğim gibi dünyada sosyal telakkileri değiştirdi. Sağlık anlayışını değiştirdi ve insanlığın lehine oldu. Tamam, siyasi neticeler oldu, savaşı bitirdi mesela. Hatta bir tarihçi diyor ki İspanyol olmasaydı diyor Almanya çökemezdi diyor. Almanya İspanyol çökertti. İngilizler maksatlarını tahakkuk ettiremediler ve mesela Yunanlara yardım etmediler. Yunanlara yardım etmedikleri için Ankara Hareketi muvaffak oldu. İspanyol olmasa diyorlar mesela Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı. Mesela bir netice.
Bir olsaydı yani bir zincir.
Ama tamam, haklılık payı var tabii ki, doğru. İspanyol o kadar büyük tesir de bulundu ki yani komuta kademesindeki subaylar öldüler. Yani yedek subayları bölüklerin başına verdiler. İnsanlar artık savaşmış ve duymak istemiyorlardı. Muazzam tesirler oldu. Mezarlıklar doldu. Ölüler için bu gripten ölenler için
onları nasıl gömdüler?
Umumi şeyler açılıyordu. Mezarlar. Bu mezarlara sırayla diziliyor. Kireç dökülüyor bunlara. Hani ta orta çağda olduğu gibi yayılmasını önlemek için. Hatta teklif ettiler ölüleri yakalım diye. Fakat ölüleri yakmak ayrı bir masraf, çok zor ve ayrı bir zarar. Çünkü bu ölülerin yakılmasını verdiği duman bunun yayılmasına bu reddedildi. O zaman şimdi krematoryumlar da yoktu ve bilhassa askeri birlikler vasıtasıyla bu ölüler toplu mezarlara gömüldü. Ve bunlar için çoğunun ismi bile tespit edilemediği için, edilenler var tabii ama edilemediği için Avrupa'nın ve Amerika'nın hemen her yerinde. Bunlar için temsili mezar taşları vardır. Avrupa'da mesela bir mezarlığa gittiğiniz zaman böyle bir çocuk resmi, bu işte İspanyol'dan ölen çocukların hatırasına, işte filanca kasabalığın çocuklar hatırasına dikilmiştir. Böyle
o kadar çok ki sayısı.
İspanya'da, İtalya'da mezarlıkların belli kısımları var. Mesela onlara mezar taşı dikmişler. Hep 1918 İspanyol İspanya'da. Kurbanları bunlar hepsi. Yani aynı yıl ölen muazzam insanlar var.
Şimdi tabii dediğim gibi tarihte maliyeti çok yüksek. En yakın olandan bahsediyoruz biz. Bize de bir bedeli var
tabii,
öyle baktığımız
mesela,
zaman.
Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın Hakk'a Sığındık diye bir romanı var. Ben onu çocukken okumuştum. O zamandan ben var da İspanyol geliyor gazeteler. Bizim öyle manşet atmışlar. Osmanlı gazeteleri var da demek. Eskiden tramvaylar giderken önündeki insanlar kaçılsın diye tramvayın önünde birisi koşardı. Ona vardacı derlerdi. Var da diye bağırırdı. Yani çekilin tramvay geliyor. Şimdi yani var da İspanyol geliyor diye manşet atmışlar. Ve bizde Akil Muhtar gibi mesela zamanın doktorları hemen İspanyol'la alakalı araştırmalar yaptılar. Bize biraz geç geldiği için İspanyol fırsatımız oldu ve ciddi manada İspanyol gribiyle alakalı tedbirler aldılar. Hıfzıssıhha tedbirleri ki biz o zaman geri olduğumuz halde, harpte olduğumuz halde bu tedbirler sayesinde derler ki bizde çok daha fazla
neydi
olması beklenen. bir kere hastalığın yayılmasını önleyecek tedbirler alındı. Bununla alakalı makaleler yazıldı. Bununla alakalı müstahzarlar, yani ilaçlar hazırlandı. Yani en azından baştan hastalığın artmasına mani olacak aşılar hazırlandı. Ve nizamnameler neşredildi. İhtilat nizamnameleri. Mesela hasta askerlerin ayrı bir yere konması, diğerleriyle karıştırılmaması, asker sevkiyatında karantina, belli bir karantina müddeti gibi, o zaman harpte pek de riayet edilemeyecek şeyler koydular. Bu sebeple bu hastalık ciddi manada önlendi. İlk çıkan mesela bizde Türkiye'deki ilk vaka Nusaybin'de. Nusaybin bugün Mardin'de, hı hı, sınır kasabasıdır. Suriye ve Irak'a sınırı var. Oraya da İngilizlerden geldi. Kutul Amare'de esir edilen İngiliz askerlerinden oraya geldi. Onlar çünkü dışarıdan gelmişlerdi o askerler, Basra üzerinden. Hastalığı getirdiler. İlk vaka Nusaybin'de görülmüş. Tespit edilen ilk vaka. Ondan sonra bakıyorsunuz Görele'de görülmüş. Giresun'un Görele sahilde.
Yukarıya çıkmış. Demek ki oraya giden bir asker.
Sonra bakıyorsunuz Mersin'de görülmüş. Konya'da görülmüş. Derken İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelmemesi için çok uğraştılar. Çünkü İstanbul asker sevkiyat merkeziydi. Fakat İstanbul'a geldi ve en sağlıklı şeyler, rakamlar İstanbul'dadır. Normalde 13 binken İstanbul'da ilk hasta vaka sayısı, sonra bakıyorsunuz 50 bine çıkmış. Ve bunların büyük çoğunu öldü.
Ölmüş.
Öldü. Kurtulanlar da oldu. İşte mesela padişah bile yakalandı. Saraydan mesela damat Selahattin Bey vardı, öldü. Adile Sultan'ın beyi. Tabii damat öldü yani sarayda. Yani dedim ya, hiç kimse Masum
değil. Evet, yani tabii onlar kalmadı bile.
Mesela Atatürk Samsun'a geçmeden önce ciddi yakalandı Şişli'de bu hastalığa. Ve atlattı. Atlattı o zaman. Atlatanlar da var.
Yani kendi bağışıklığıyla atlatıyor
tabii,
anladığım
tabii,
kadarıyla.
Tabii tabii, ilaçla tedaviyle yani, değil.
Evet, çünkü tedavisi o
an iyi yiyip içiyor. İhtilat, kimseyle görüşmüyor. Vaziyeti de iyiyse, dinleniyorsa atlatması çok daha kolay. Bir de bir muafiyeti varsa vücutta o hastalığa karşı yeniyor, ama yenemeyip ölenler de oldu. Ve dediğim gibi bunların çoğu da gençlerdi. İhtiyarlar atlattılar.
Aynı şekilde mi yani, ilk çıktığı zamanki gibi insanın siyaha dönerek.
Ölünce Türkiye'deki öyle. Öldüğü zaman bütün ölülerde, İspanyol gribindeki bütün ölülerde hemen hemen yüz siyaha yakın, evet. Resimleri
Türkiye'dekilerde
var. Resimde, Türkiye tabii resimleri var hep. Bu yani İspanyol'un karakteristik hususiyeti bu. Rengin kahverengi, yeşile ve siyaha dönmesi. Ama siyah öldükten sonra oluyor. Hı hı. Yani yüz yeşillendi mi anladınız ki ölüyor. Ölüyor ve ondan sonra yüz simsiyah oluyor. Karakteristik. Ama mesela saç dökülmesi, diş dökülmesi bu hepsinde olmuyor. Vücut yaraları bu bütün hastalıklarda olmuyor. Fakat renk değişmesi, öksürük, halsizlik ve şiddetli mafsal ağrıları. Yani dayanılmaz mafsal ağrıları hepsinde var.
Bu gripin zaten.
Zaten gripin burada aşırı bir şeye varıyor. Bu İspanyol hastalığının çok kimse bugün unutmuştur bunu, ama dediğim gibi siyasi ve sosyal tesirleri günümüze kadar intikal etmiştir. Yani yeniden olur mu olmaz mı ayrı mesele, ama her grip olduğunu insanlar hele bunu biliyorlarsa hopudur pop kalkıyorlar. Çünkü gripin dediğim gibi sosyal hayata ve iktisadi hayata zararı çok fazladır.
İşte biz önemsemiyoruz, bir basit hastalık gibi görüyoruz, ama biraz geçmişten ders almak lazım. Bir de tabii her sezonda, her dönemde kendini yenileyebilen bir virüsten bahsediyoruz.
Tabii tabii, değişiyor.
Dolayısıyla hani tedavi imkanlarınız da hep, evet, bir önceki döneme dair
tabii,
oluyor.
Tabii mesela dediğim gibi hastalığın, virüsün şekli değişmişti. Şimdi ben burada onun tıbbi şeylerle anlatamıyorum. Okuduğum zaman anlamıştım ama anlatamıyorum. Bu hastalığın şekli değiştiği için hiç hayatında grip geçirmemiş gençler anında gittiler. Ama daha önce gribe karşı muafiyet olanlar bir miktar dayandılar. Bu milleti çok şaşırttı.
Yaşlar yani
gençlerin
kaldı.
Ölüp de yaşların kalması, zenginlerin ölüp de fakirlere mesela çok, çünkü fakirler o kadar zaten meşakkatli bir hayat yaşıyorlar ki.
Zaten bir şekilde onlar karşılaşmış oluyorlar belki benzeriyle.
Evet. Onun için mesela onlardan çok ölen olmadı. Fukaralardan, zenginlerden çok ölen oldu.
Onlar daha izole bir hayat yaşıyorlar.
Evet, gazete öyle yazıyor. Yani dünyanın en zengin kadını Mary Pickford'u Beverly Hills'teki mükellef evinde yakalayan hastalıktan kimse kurtulamaz. Böyle bir şeyler var.
Yani kriter oluşturmuş, onu evet, bile yakalıyorsa.
Propaganda, muazzam şeyler yapıldı o zaman. Afişler her tarafa asıldı, gazetelerde ilanatlar verildi. Yani insanları korumak adına. Bu da bir enteresan. O zamana kadar çok bilinmeyen
bir toplumsal takım, birliktelik, evet, ve bilinç
meydana getirdi.
Üst.
Yani böyle bir hastalıkla karşı karşıyayız. Aman dikkat.
Evet.
Aman dikkat.
Ve sonraki nesillere de tabii bu hastalık ve hastalığa karşı tedbirli olma anlamında sonrasında da pek çok defalar farklı hayvanların adını taşıyan, evet, ülkelerin adını taşıyan grip salgınları oldu, ama en son aklımızda kalan İspanyol gribi.
Ama bu bir dönüm noktası olmuştur. Yani tedavi tarihinde, bilhassa salgın hastalıklarla mücadele tarihinde bu İspanyol gribinin çok muazzam tesiri olmuştur. Onun için tıp tarihçileri İspanyol gribine ayrı bir ehemmiyet verirler.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.